İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
İlahi Nizam ve İnsan programına hoş geldiniz. Merhabalar. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün sizinle yine Kur'an kavramlarından birisi üzerine konuşacağız ve o kavramla ilgili aslında çok merak edilen şey olduğunu düşündüm ben. Biraz da onları soracağım size. Haşyet kavramı. Tabii şimdi başından sonuna kadar ben haşyet. Bunu Arapça telaffuzuyla nasıl gerçekleştirebilirim emin değilim. Haşyet dememiz gerekiyor değil mi? Huşu, haşyet.
Evet, bu doğru. Evet,
bu doğru. Evet, evet. Ama Türkçe'de biz genelde haşyet diyoruz ve geçiyoruz.
Yok.
Evet.
Biraz daha boğaza doğru.
Boğaza haşyet. Doğru. Evet. Ama bildiğimiz haşyet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette geçiyor. Bir bağlamı var. Elbette siz bize bunlardan söz edeceksiniz ve ilgili kavramları var. Semantik bir alanı var. Belki zıt anlamlılarıyla bir arada düşünmemiz gerekiyor. Belki o anlam bağlarını oluşturabilmemiz için haşyetin kelime anlamından başlamamız gerekiyor. Ben mi söyleyeyim hocam? Haşyet ne demek? Bu beni korkutuyor çünkü.
Ya Kur'an-ı Kerim'in insan yaşamını kurarken öne çıkardığı terimlerden bir tanesi bu ve en bilinmezlerden bir tanesi bu. Çünkü dışa dönük değil de insanın içine dönük bir terim bu. Ve insanın içine dönük olan, insanı keşfe dönük yani. Bu kelimeyi ya da bu terimi açarsanız, tamamıyla anlarsanız aslında bir insan hissini, bir insan duygusunu bütünüyle anlamış olacaksınız ki bu çok zor. Bu çok zor.
Ama hala anlamını söylemediniz hocam.
Yani bakın işte Kur'an-ı Kerim bunu biraz mahsus bırakıyor açık.
Evet,
yani
evet.
Mesela innema yahşallâhe min ibâdihil ulema ayeti kerime.
Evet.
Bizim tercümesine bakarsanız çok
bakayım
farklı.
Bakayım hocam hemen.
Çok farklı tercümeler.
Gerçekten
ben size söyleyeyim.
Rablerine olan ama o yine haşyet kelimesini kullanmış.
Kullan, yanlış olur.
Yani Türkçeleştirmemiş onu.
Türkçeleştirmek gerekir. Şimdi Türkçe'de Allah'tan en fazla bilgi sahibi olanlar yahut alim olanlar haşyet duyar. Şimdi ne demek bu?
Evet.
Şimdi haşyet duyabilmeniz için şimdi buna biz huşu diyelim. Çünkü dinleyenlerimiz için huşu
daha
kelimesi
tanıdık
daha
olan
tanıdıktır.
Kelime, huşu, evet.
Mesela namazda huşu içinde namaz kılmak.
Bunu çok iyi biliriz.
Ya bunu biliriz.
Evet.
Ama Arapça bir kelime bu. Peki ne kastediyoruz huşu içinde olmak derken? Ayet-i Kerime'de söylenen bilgi sahipleri ancak Allah'a gereğince ya da yeteri kadar huşu gösterirler diyelim. Peki Allah'a huşu göstermenin bilgi sahibi olmakla ilgisi ne? Bakın bilgiyle irtibatlandırdığına göre bilginin ve huşunun haşyetin arasında doğrudan bir alaka var. Mesela şöyle düşünelim. Açıklayacağız kelimenin karşılığını vereceğim ama.
Bekliyorum hocam.
Yani
gelmedi hala
vereceğiz,
gelmedi.
Azıcık
evet.
Arkası yarın
peki,
yapalım.
Peki peki hocam.
Şimdi bir bina görseniz. Akıllı bir bina. Hiçbir şekilde elektrik kullanmıyor. Yani sabah içine güneş doğuyor. Ve bütün birimlerini doğal olarak siz aydınlatıyorsunuz. Öyle bir yalıtılmış ki. Hiç enerji kullanımına ihtiyaç yok. Yalıtım olduğu için gürültü yok. 100 katlı bir bina. Her türlü sistem mükemmel yapılmış. Şimdi bunu yapan mimarın bilgisine, becerisine, planlamasına biz hayran olduk mu? Hayran olduk. Şimdi ona saygı duyuyor muyuz? Saygı duyuyoruz.
Evet.
Şimdi Allah'a en fazla bilgi sahibi olanlar saygı duyarlar. Yani huşu kelimesini.
Siz bana buldurmaya niyet etmişsiniz bu kelimenin anlamını. Evet. Şimdi ben bir not ediyorum.
Huşu kelimesi, haşyet kelimesi. Evet. Şimdiye kadar Kur'an meallerinde ağırlıklı verilen karşılığı Allah'tan korkarlar
diye. İşte bu. Ben acaba bu çıkacak mı sizden diye düşündüm ama önce saygı çıktı. Önce saygı çıktı.
Saygı. Allah'a saygı duyarlar bilgi sahibi olanlar ve alimler. Şimdi Allah'tan korkmak için sebep ne? Hadi diyelim ki Allah'tan en fazla bilgi sahibi olanlar korkarlar. Şimdi
genel
niçin korkarız?
Geçer bir şey biliyorum. Bu bizim ilkel korkularımızla da ilgili bir şey. Bilmediğimiz şeyden korkuyoruz genellikle.
Peki, güzel. Evet. Bu çok güzel.
Evet.
Bilmediğimiz şeyden korkarız.
Çünkü bilmiyoruz ya ne olacağını, ne biteceğini, başımıza ne geleceğini.
Peki Allah'tan, biz Allah'ı bilebiliyoruz.
Kendisini bize anlatıyor.
Anlatıyor.
Her şekilde.
Bilmek için az önce muhteşem bir binanın benim mimarını görmeme gerek yok. Muhteşem bir binaya baktığım zaman, yani diyelim ki siz Sydney'de Opera House'a baktığınız zaman opera binasına, hı hı, oradaki muhteşem tasarımı görüyorsunuz. Diyorsunuz ki vallahi mimarına bravo. Şimdi mimarı görmenize gerek yok. Bunu böyle tasarlayana bravo diyorsunuz, saygı duyuyorum diyorsunuz. Allah'ı bilmek onu illa karşınıza oturtmak anlamına gelmez. Evrenin sistemini, ince ayar giden sistemi gören bir insanın onu yapana karşı, inşa edene karşı saygı duyması yeter. Yani Allah'ı bilmek bu anlamda, biz Allah'ı biliyoruz. Peki Allah'ı bildikten sonra niye korkacağız? Neyinden korkuyoruz Allah'ın? Allah'tan kim korkar? Niye korkması gerekir? Alim bir adam eğer kötülük yaptığı zaman bu kötülüklerin bir şekilde kendi karşısına çıkarılacağını, hesaba çekileceğini, eksik fazla hiçbir şey bırakmayan kitabın önüne açılacağını bilen bir adam Allah'tan korkması için hangi kötülüklere imza atacak Remzi Hocam? Yani yapacak mı bunu?
Buradaki o zaman alim kelimesini ve bilme kelimesini de biraz daha herhalde netleştirmemiz
alim
gerekiyor.
Alim kelimesine Kur'an-ı Kerim çok... Ya o kadar ayrıcalıklı, pozitif diyecektim. Hı hı. Pozitif kelimesinin yetmediğini fark ettim. Alim kelimesine ayrıcalıklı bir yer koyuyor. Diyor ki bakın, aklını ancak bilgi sahipleri doğru dürüst kullanabilir. Şimdi herkes akıllı olduğunu düşünüyor değil mi? Hepimiz birbirimize aklımızda eşitiz. Herkes akıllı. Fakat Kur'an-ı Kerim akla değil, bilgiye imtiyaz veriyor. Çünkü insan dediğiniz her varlık akıllıdır ama Kur'an-ı Kerim akla değil. Ve ma yaqiluha illel alimun. Ayet bu. Ve ma tilkel emsalu nadribuha linnas. Bütün insanlara biz örnekler veriyoruz. Ve ma yaqiluha, bütün verdiğimiz örnekleri illel alimun. Ancak bilgi sahipleri kullanabilir doğru dürüst aklını. Yani 10 bin yıl önce güneşe tanrı diye tapan adamlar akılsız mıydı? Hayır. Hepsinin aklı vardı. Ve tapmalarının sebebi vardı. Ya bereketi devam etsin, ya korkusundan emin olalım. Bakın akıllı adam bunu. Gayet akıllı. Güneşin bize zarar vermesinden arkadaşlar nasıl korunacağız? Kurban keselim buna. İnka medeniyetine bakın. Tutikan mabedine bakın. İnsanları kurban ediyorlar. Vücutlarından kalplerini sökerek alıyorlar canlı canlı. Niye? Güneş bize bir zarar vermesin ve bu medeniyetimiz böyle devam etsin. Bu adamlar çok akıllı fakat güneşe dair bilgi eksiklikleri, varlığın gerçek yaratıcısının kim olduğuna dair bilgi eksiklikleri akıllarını doğru dürüst kullanamamalarının sebebi.
Evet. Onun için Hazreti İbrahim örneğinde değil mi bunun son geldiği noktayı görüyoruz
işte
yani.
O da güneş eksenli konuşuyor.
Güneşle ayla ilgili söylediği sözler ama
aklını çalıştırıyor ama bilgi eksikliği adamı
bir sonuç. Evet.
Çok kötü bir sonuca götürür. Onun için Kur'an-ı Kerim akletmekten bahseder. Herkes akledebilir. Herkes düşünür. Fakat doğru dürüst akletmek için mutlaka bilgi lazım. Bilgi dediğimiz işte alim kimdir? Bilgi sahibi olan ve doğru sonuçlar çıkarabilen kişidir. Böyle olunca Allah'a karşı saygısı zirve yapar. Allah'a karşı hürmeti zirve yapar. Şimdi bakıyorsunuz ta gidin geriye doğru. Hazreti Peygamber'e gelin. Diyor ki duası şu: Rabbim hayretimi artır. Şimdi hayret ve hayranlık aynı kökten gelir.
Doğru.
Hayretimi artır diyor. Şimdi hayranlık, evrene bakıyorsunuz. Evrendeki sisteme bakıyorsunuz. Evrene kadar gitmeye gerek yok.
İnsana elimize, gelin. Elimize ayağımıza baksak yeter.
Onu söylüyorum. Güzel. Kendimize hiç dışarıya gitmeye gerek yok. Kendimize bakıyoruz. O ihtişam. Çok hassas sisteme bakıyorsunuz. Hassas sistem içerisinde mutlaka bir saat gibi bunu kim yaptı sorusunu bir insanın sorması ahlak. İnsan olmanın ahlakıdır. Yani şöyle derler. Aya
sormamazlık
çıksanız,
edemeyiz.
Sor, yani şöyle denir. Çok basit örnek verilir. Aya gitseniz, ayda yürürken taş, kaya görseniz bu taş burada niye var falan demezsiniz. Fakat bir saat görseniz Bismillah ya bu saat burada kim yaptı da buraya koydu dersiniz. Çünkü saat dediğiniz akıllı bir tasarımı gerektirir. Evrene eskiden beri bütün fizikçiler büyük saat diyorlar. Hmm. Büyük saat. Yani bu büyük saati kim yaptı sorusunu bir adam sormuyorsa bu ahlaken bir zafiyet göstergesidir Kur'an-ı Kerim. Diyor ki onlara Kur'an-ı Kerim inatlarından yapıyorlar diyor. Aslında biliyorlar.
Bilmediklerinden değil.
Biliyorlar. İnatlarından yapıyorlar. Bakın bu da işte insanın zaaflarından bir tanesidir. Evet. Hepimiz kendimizden bunu biliriz. İnattan neler yaptığımız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'in orada söylediğine destek olmak üzere sürekli dikkatimizi evrene çekmesi. Bakmaz mısınız? Ya da kendinize yönlendirmesi. Kendinize bakmaz mısınız? Niye? Bakınca ne olacak? Çünkü hayranlığım artacak. Hayranlığım artınca bunu yapan varlık fikri bende haşyet doğuracak. Huşu doğuracak. Yani ona saygım yükselecek. Şimdi bütün bunlardan sonra korkar mısınız? Saygı mı duyarsınız? Bakın dinleyenlerimiz karar versin. Yani bu ince ayar sistemleri yapana karşı bir saygımız, hürmetimiz artar ve kendimizi o kadar onu taklit edebilecek makamdan yoksun hissederiz ki o mükemmel, bütün mükemmellikler bizde maalesef hep eksik formlarıyla var. Onun için de insanız. Tamam. Ama alim olarak bizi nitelendiriyor. Alimsiniz diyor. Dolayısıyla
belki de
bu
uzak
sistemi,
hedef koyuyor. Ben hep
evet,
öyle görüyorum.
Tam
Kur'an-ı
onu söylüyorum.
Kerim'de bunları yani bir bana böyle söylüyorsa demek ki ben böyle olabilirim. O
tamam.
Zaman böyle bir gidişata ayak uydurayım diye
çok
istiyorum.
Güzel.
Yani
çok güzel.
Bu
dinamik bir evrene,
evet.
Dinamik bir şekilde o ritme ayak uyduracak insan istiyor. Yani biz insan olarak kendimizi çok küçümsüyoruz bazen vesaire. Fakat Kur'an-ı Kerim bize alim, bilen, hayran olabilen, dolayısıyla hayran olma, onu taklit etmeye, arkasındaki hakikati keşfetmeye
burada
bizi iter.
Burada da bir isteklilik uyandırması.
Aristo'ya
konusu.
Analım. Aristo onu söylüyor. Hayranlık duygusu olmayan bir insan hiçbir şekilde bilim yapmaz. Hayranlık duygusu olmayan, merak duygusu olmayan. Aynısını 1930'lu yıllarda Albert Einstein'ın Forum dergisine yazdığı dinle ilgili yazılar var. Onları ben bir kitabımda kullanmıştım. Orada gördüm. Einstein'daki derin dini hissiyatı. Yani dindar mıdır değil midir diye tartışmalar var Einstein'la ilgili. O yazıları ben kitabımda kullandıktan sonra bu cevabımı verdim. O bir dindar. İyi bir Yahudi olmayabilir ama dindar.
Evet.
Yani uygulayan bir adam diye sormuyoruz. O bir dindar. Allah'ın evreni açıklarken Tanrı düşüncesini bir kenara bırakmanın imkansızlığını söyleyen haşyeti, huşuyu içselleştirmiş bir adam. Yapılan şu büyük evrene, makineye, bu saate bu duyguyla, hayranlık duygusuyla, hayret duygusuyla bakmayan bir insan bilim yapmaz diyor. Yani bu merakımızdan bilme, bilgiye gidiyoruz. O da bizim Allah'la olan irtibatımızı çok sağlam bir zeminde inşa ediyor. Huşu kelimesini bu şekilde temellendirmiş olalım. Yani bir korku değil, saygı anlamını verdik. Korkuyu şöyle alabiliriz. Belki dinleyenlerimiz merak edecektir. İnsan ya hocam insan korkmaz mı? Bu insani bir duygu değil mi? İnsan korkamaz mı? Korkarız. Peki. Desek ki yarın hepimiz çalışıyoruz. Yarın benim bir işim var olmaya devam edecek mi? Sözleşmeliyim. Gittim ki önüme bir zarf koydular. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Ya da öldükten sonra benim akıbetim ne olacak? Kur'an-ı Kerim'de akıbet ifadesi çok sık kullanılır. Akıbet yani son durumum nedir düşüncesi. Şimdi gelecekle ilgili bu tür düşüncelerimize biz Kur'an-ı Kerim havf diyor, biz de onlara kaygı diyoruz. Hmm. Onlara korku demiyoruz. Yani eğer bir endişe gelecekle ilgiliyse bunun teknik karşılığı kaygıdır. Ve Kur'an-ı Kerim kaygı ifadesini sık olarak kullanır.
Evet, yani kaygı. Bu haşyetle haf arasında bir fark olduğunu var. Burada söylemek bir gerekir diye düşündüm. Çünkü
bir kelime daha var. Buyurun. Bir kelime daha var. Takva kelimesi var. Hmm. O da aynı kökten gelir. Temel kökü veka köküdür Arapçada. Koruma anlamı gelir. Kişinin kendisini, çoluk çocuğunu, etrafını, yakınlarını korumak için korkması anlamındadır. Hı hı. Bir anlamı da. Bakın, korumak için ne demek bu? Yoldan karşıya geçerken bir insanın bir araba gelir de bana çarpar düşüncesiyle sağa sola bakması, bakın. Korkusuyla da diyebilirsiniz. Hı hı. Sağa sola bakması onu hayatta tutar.
Zaten bakın, korkunun temelinde yatan bu. Hayatta
korunma,
kalma.
Aynen, tabii, korunmadır. Evet. Ve hayatı ikinci temel güdüdür denir insanda. Tabii. Bir, karnını doyuracak, iki, güvenliğini sağlayacak.
O da korkuyla olabilen bir şey. O da korkuyla olur. Evet.
Yani dozajında bir korku hayatta kalmanın gereğidir.
Gereği.
Bak bunu şimdi, bu korku hayatta kalmak için tamam. Peki bunu Allah'tan korkmaya evirebilir miyiz? Şimdi kork Allah'tan korkmayandan denir ya.
Hocam
şimdi,
oraya geleceğim. Oraya geleceğim.
Gelecek misiniz?
Evet, çünkü
ben sizin
Allah'tan,
sorularınızı elinizden almayayım.
Estağfurullah. Allah'tan korkma meselesini konuşurken bizim önümüze o kadar güzel bir ufuk açıp öyle güzel bir hedef koydunuz ki aslında Allah'la ilişkilendirebileceğimiz en önemli korku, eğer bu korkuysa, haşyet. Çünkü onun adı korkmak değil, korku biraz daha yavan kalıyor burada. Onun adı hayranlık,
saygı
ve
saygı.
Ona öykünmek. Çok ve güzel. Ona öykünmek dolayısıyla hayatı var etme sürecine insan olarak katkıda bulunmak. Ki, ben bunu böyle anladım. Güzel. Yani bunun bu şekilde olması Kur'an'daki haşyet kelimesini bütün anlam alanı içerisinde anlaşılmasına yol açan bir durum. Ama bir taraftan da yani onu biraz ötelemişiz, sanki üzerini örtmüşüz ve korkuyu, bu sizin söylediğiniz ilkel duruma işaret eden korkuyu daha ön plana çıkarmışız ve biraz da korku kültürü oluşturmuşuz bundan dolayı gibi geliyor. Yani geleceğim dediğim yer orasıydı. Hı hı. Kork Allah'tan, korkmayandan ne demek? Aslında biz insanları yani birbirimizi korku aracı olarak görüyoruz. Korkulacak varlıklar olarak görüyoruz. Peki bunu biz nasıl yapıyoruz? Nasıl üretebiliyoruz bu korkuyu? Allah'tan korkmanın ölçüsü ne? Yani Allah'tan mı korkacağız? Allah'tan korkmayandan mı korkacağız?
Ya şimdi o kadar bir paradoksal durum var. Bu çok güzel. Felsefenin gereği ve bu teolojinin gereği bence en güzel durumlardan bir tanesine geldik.
Bunu eğer yaşayabilirsek, yani bu korkuyu olması gereken yere gönderebilirsek sanki biz de bir rahatlayacağız. Yani bu hayata katkı neyse onu gerçekleştirme yolunda uygun adımlar atabileceğiz. Ama ileri gidiyoruz, bir şeyle korkutuluyoruz. Geride duruyoruz, bir başka şeyle korkutuluyoruz. Ve bu korkuyu yüklerken de nedense bazı durumlarda Allah'ın adına hareket ediyoruz.
En temel soruyu soralım.
Buyurun hocam, bana sormuyorsunuz değil mi? Kendiniz sorup kendiniz cevaplayacaksınız.
Ortaya soralım ve beraber tartışalım. Allah'ın var olduğu bir hayat, yani Allah varsa mı daha güvenli bir hayat yaşarız korkusuz? Allah yoksa mı daha güvenli ve rahat bir hayat yaşarız? Şimdi sanki bakın, Allah eğer korkulacak bir varlıksa, Allah'ı siz sistemden çıkarırsanız bütün
böylece
korkulardan emin olursunuz.
Olur, tabii.
Şimdi bu böyle midir? Bu kork Allah'tan korkmayandan diyen aslında demek istiyor ki Allah'ın sistem içinden çıkarıldığı bir, ister sosyal sistem olsun ister evren olsun, aslında tam da korkulacak olan odur.
Korkulacak bir yer haline geliyor.
Tam da
değil
korkulacak
mi?
Odur.
Evet.
Şimdi bunu Dostoyevski, Karamazov kardeşler de başka bir şekilde soruyor. Diyor ki şimdi Allah varsa, bakın Allah yoksa, önce diyor Allah yoksa her şey mübahtır. Bu bir. Allah yoksa her şey mübahtır. Ne demek? Allah yoksa kimseden korkmuyorsun. Bir gelecek beklentisi yok. hayat budur işte. Öleceğim de dirileceğim. Her şey karşıma çıkacak. Öyle bir düşüncemiz yok. Dolayısıyla Allah yoksa her şey mübahtır. Böyle bir düşünce var.
Elde etmeye çalıştığınız nihai şey güç. Çünkü güçlü evet, olursanız evet, güçlü zaten sizden ezersiniz. Korkarlar. Evet, ezersiniz, evet. Geçersiniz.
Yani, yani Allah yoksa tabii, her şey mübahtır. Şimdi orada bir sorgulatıyor Karamazov kardeşler de. Kardeşler tartışıyor. Diyor ki ya bence diyor Allah varsa her şey mübahtır diyor. Sen ne dedin diyor. Yani anlamadım. Evet bence de anlamadım demesi makul. Çünkü Allah varsa her şey mübahtır demek. Allah iyi bir varlıksa ki iyidir. Her şeye gücü yeten bir varlıksa ki her şeye gücü yeten bir varlıktır. Ve yarattıklarının iyiye gitmesini sürekli isteyen bir varlıksa ve bütün onlara bu yönde teşvikte bulunuyorsa ki öyledir. O zaman Allah'ın içinde bulunduğu sistemde korkuya yer yok. Bakın şimdi adam diyor ki ya ben Allah'a inanıyorum. Allah'ın isimlerinden bir tanesi mümin. Hepimiz için söylüyorum. Mümin yani güven veren. Kendisi varsa, oradaysa hiçbir zarar vericinin artık etkin olamadığı bir alandayız demektir. Allah bizim için mümin, güvenliğimizi sağlayan. Evren için böyle bir gök taşı düşecek de yarın bir meteor gelecek ve hepimizi perişan edecek demiyoruz. Neden? Çünkü Jüpiter'e dünyanın 309 kat çekim fazlasını vermiş. Jüpiter zaten çekiyor bütün göktaşlarını. Sistemi böyle kurmuş. Jüpiter koca, şöyle diyeyim, bir yumurtaysa, hı hı, Jüpiter, onun yanında dünyamız nokta bile değil. Bakın çünkü o büyüklüğe göre çekiyor her şeyi. Allah sistemini böyle kurmuş. Güvenliğimizi sağlamış. Öte taraf bu evrenin güvenliği. Bize de diyor ki ya bana güveniyorsan, mümin isem senin için, güven veriyorsam, şeytandan, cinden, periden, şundan bundan hiçbir korkun olmasın diyor. Bu da tamam mı? Bakın Allah'ın bulunduğu sistem içerisinde hiçbir şeyden korkuya gerek yok. Kork Allah onun için. Şimdi benden korkun diye bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Kimseden değil benden korkun. O da var. Ne demek bu? Benden korkun, benden başka kimseden korkmayın diyen Allah insana ne vermek istiyor? Ya Allah'ın korkulacak bir varlık olduğunu mu söylemek istiyor? Yoksa onun dışında hiçbir varlıktan, ne anadan, ne babadan, ne atadan, ne cinden, ne şeytandan, ne polisten, ne askerden korkmamanın gerektiğini mi söylüyor? Şimdi bu bir, bakın Kur'an-ı Kerim'in felsefesi şu, şunu söylüyoruz. Ölüm korkusu hariç bütün korkular öğrenilmiştir.
Evet.
İnsanın ölümde, ölüm endişesini, korkusunu yaşaması anlaşılabilir bir şeydir. Ama onun dışında size şundan da kork, müdüründen kork, patronundan kork, annenden kork. Şimdi bu tür korkuların bize öğrenilmiş, öğretildiğini ve hayatımızı kararttığını herkesin bilmesi lazım. Allah'ın içinde bulunduğu bir sistemde ondan başkasından biz çekinmiyoruz, korkmuyoruz diyecek bir özgüvenli varlıklar istiyor Allah. Ya kul dediğimiz abid, abede ibadet etmek. Abid kelimesinin iki anlamı var. Birisi abid Allah'a ibadet eden. Diğer anlamı abede yabüdü. Bu abede yabüdü kesre ile Allah'tan başkasına kul olmayı da reddeden demek.
Değil
Allah
mi?
Kendisine evet, reddetme onurunu gösteren varlıkları kul olarak seçiyor. Başkasını değil. Ya şimdi bu sistemin paradoksu bu. İslami düşüncenin paradoksu bu ve güzelliği bu. Düşünceyi iki taraflı ele alıyor. Önce reddetme onurunu gösterecek ki başkası tarafından kabul edilsin.
Her reddediş aslında bir kabul ediş öyledir anlamına gelecek.
Allah'tan korkuyorum diyen bir adam Allah'tan başkasından korkum yok diyor. Çünkü bu sistem onun güvenilir kıldığını söylediği bir sistemdir ve orada hiç şüphemiz yok. Ya bu bizim haşyeti, takvayı, havfı yani Kur'an terimlerini bu odakta okuduğumuz zaman hem Allah'a olan saygımızı haşiyetle hem gelecekle ilgili kaygılarımızı havf ile ve hem takva ya da ittika kelimesiyle onun dışında dışındakilere göstereceğimiz korkuları bir şekilde dengeli bir yapıya kavuşturuyor Kur'an-ı Kerim. Buna da mizan diyor. Ella tadgav fil mizan. Sakın bu dengeyi bozmayın diyor. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki Rahman suresinde Allah vada'al mizan dengeyi koydu. Ella tadgav fil mizan sakın dengeyi bozmayın. Yani buradaki bu terimler arasında insan olmanın getirdiği emniyet arayışı, haşyet, saygı, kendini ispat etme, ortaya koyma, bütün bu edimler arasında bir denge arayışı olarak bakmak lazım bunlara.
Zaten eğer bu dengeyi bulamazsak o zaman en kötü ihtimalle ikiye ayrılıyoruz. Yani bu korkuyla yaşayanlar, hayatını korku üzerine kuranlar, sürdürenler. Aslında bunu da ikiye ayırabiliriz gibi geliyor bana. Yani güçlüler de güçsüzler de korkuyor. Yani güçsüz olanlar güçlülerin gücünden korkuyor. Güçlü olanlar da bu gücü ellerinden kaybetmekten korkuyor.
Burada güçlü da olanların daha çok korkması gerektiğini korkması gerekir. Söyler ayet-i kerime. Diyor ki evet. Mümin suresi 28. ve 29. ayetlerde bu Firavun hanedanlığından Nefertiti'nin kocası Tutankamon'un babası Akineton, Hazreti Yusuf zamanında yaşamış kişi, Mümin suresi 28. ve 29. ayetlerde konu ediliyor. İsmi anılmıyor ama Firavunlardan bir tanesi bu. Ya diyor ki min ali Firavun, Firavun hanedanlığındandır, mümindir. Yektümü imanehu, ama imanını gizliyor bu adam diyor. İmanını gizleyen bu adam diyor ki, İşte şunları ilki olarak koyuyor. Diyor ki siz diyor şimdi biz mülk bizim, yani yönetim bizim elimizde ve müzahiriz. Ayet öyle diyor. Yani evrenin neresine bakarsanız toplumun her yerde biz varız diyor. Tamam mı? Gücümüz, kuvvetimiz, her şey yerinde. Eğer Allah'ın bir zararı, Allah'ın bir helaki bize gelirse, en güçlüyüz ya biz diyor. Bizi kim kurtarır diyor.
Eyvah.
Ya. Yani en küçükleri kurtarıyorlar. Kuveyt'in başı dara düştü, Amerika kurtardı. Amerika'nın başı dara düşünce kim kurtaracak? Adam onu söylüyor. Evrensel yasa koyuyor.
Yani güçlüler diyorsunuz,
güçlüler daha büyük risk altında. Daha kesinlikle büyük risk öyle. Altında. Hep güçlüler helak olmuş. Dikkat edin lütfen. Güçlüler helak olmuş. Zayıflarla uğraşılmamış.
O zaman hocam evet. Demek ki odak noktası güç sahibi olmak değil. Yani güç sahibi olmaya özenilmemesi gerekiyor ama güçlü olmak öyle bir hale gelmeli ki Allah'ın gücünü haşyet içerisinde, değil mi, algılayarak. Yani
güzel. Ne kadar güçlü olursa olsun Allah'a olan haşyetini saygısını kaybetmeyecek. Gücün ahlakı var.
Gücün, evet hocam. Gücün bunu söylemeye çalıştım var. Ama tabii her zaman siz gücün en ahlakı. Güzel şekilde ifade ediyorsunuz.
Gücün ahlakı
gücün
var.
Ahlakından hareket ederek, yerli yerinde kullanarak o sizin söylediğiniz mizan dengeyi her zaman için kaybetmeden koruyarak ve gücü aslında insanın gelişimine baltalayan bir şey olarak değil de devam ettirmesi gereken bir şey olarak, yani insan odaklı yine hayata taşıma meselesi. Bunun içinde belki korkuyu değil ama haşyeti seçmek meselesi. Yani ben biraz öyle düşündüm bu konuyla ilgili çalışırken. Seçebildiğimiz bir korkumuz varsa eğer, herhalde o da haşyet olmalı. Yani biz orada durmalıyız. Allah'tan gerçekten hakkıyla eğer hani korkuyorsak, işte o korku sizin ona söylediğiniz anlamda yani. saygımızdan, onun büyüklüğünü
onu
kabul etmemizden,
onun güvenini kaybetmekten olan korkumuz. Lazım. Onun bize olan güvenini kaybetmekten.
Evet.
Olan, şimdi bu çok daha inciticidir. Size birisi son derece güven duyuyor ama siz o güveni zedeleyecek beklemedik bir şey yapıyorsunuz ve hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Bu sizi daha fazla zedeler ve incitir. Tanımadığınız birisinden korksanız da korkmasınız.
Evet. O zaman Allah'a olan haşyet duygumuzu bir kere daha gözden geçirmek ve Kur'an kavramları içerisinde bunu düşünmekle, tedebbür etmekle, takva ile, değil mi hocam? Bilme mesela, bilim, alim, ilim sahibi olmayla, bütün bunlarla bir arada tekrar gözden
denge
geçirmek.
O, evet,
dengeyi gözeterek ve gücü yalnızca Allah'a atfederek ve çok en güzel. Güçlünün ahlak, o olduğunu kabul ederek hayatımıza devam etme konusunda Allah'tan yardım diliyoruz.
Yardım diliyoruz. Bu yönde bize irade versin ve o güç ahlakını, güçlü olmak güzel, zengin olmanın ahlakı var, vereceksin. Güçlü olmanın ahlakı var. Bu gücün kaynağının sadece sen olmadığını bileceksin. Allah da sadece bunun itirafını istiyor.
Evet.
Bu güç ahlakı.
Bunu ikrar ettik mi? O bize zaten yardıma devam
öyle
ediyor.
Evet.
Peki hocam. Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamızla birlikteydik. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
ilahi nizam ve insan.